Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta TGRT FM mikrofonlarından yayınlanan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bütün ekip arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyiciler, Orta Asya bozkırlarından dört nala gelip, Anadolu topraklarına girip, bu Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu yarımadaya yerleştiğimizde elbette ki atın hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardı. Ana yurdumuz Orta Asya bozkırlarına ait panoramanın esas unsurlarından biriydi at ve bunun sırtına binip arabaya koşarak ilk kullanılmaya başlandığı topraklarında efendim göçüp vardığımız yer olan Anadolu'nun kuzeydoğusunda Karadeniz'le Hazar Denizi arasında kalan bölge olduğu zannediliyor. Bizler de Anadolu'ya gelirken sadece atlarımızı değil onlara ait birçok kültürü de pek çok adeti de beraberimizde getirdik. Bunların başında kimi yerlerde kimi bölgelerde değnek oyunu olarak da bilinen cirit geliyor. At tabii insan hayatında bu kadar mühim bir yer tutunca elbette ki ata iyi binmek, atı iyi kullanmak da çok önemli. Bunun için de bir takım talimler ve egzersizler lazım. İşte cirit biniciliği, süvariliği geliştirmek maksadıyla oynanıyor. Birbirine eşit sayıdaki atlı iki takımın mücadelesi bu cirit. Her bir oyuncunun elinde cirit var. Bu cirit kabuğu soyulmuş, düzeltilmiş, kurutulmuş hurma dalından veya meşe dalından veya kavak dalından yapılır. 70 santim veya en fazla işte 100 santim bir metre uzunluğundadır. Kalınlığı da 2-3 santim kalınlığında, çapında. Ucu herhangi bir yere saplanmayacak bir şekilde yontulur ve küt hale getirilir. Önceleri ağır ve kalınmış cirit. Ancak yaralanma tehlikesine karşı kuruyunca hafifleyen kavaktan imal etmeyi tercih etmiş eskiler. Bu oyun için hususi olarak yetiştirilmiş atlara binen iki tane takım var. Bunlar kendi içinde muntazam bir şekilde yan yana birbirlerinden de ortalama 100 metre uzaklıkta karşılıklı dururlar. Oyunu başlatan kişiye çavuş denir. Çavuş önce her oyuncuyu böyle met ederek, teşvik ederek seyircilere tanıtır övücü sözlerle. Bu esnada işte davul zurna ve bunun eşliğinde de cenk havaları ve Köroğlu havaları çalınır. Thank you. Oyun başladığında geleneklere göre iki takımdan birinin yaşı en küçük olan oyuncusu atını tırsak kaldırarak karşı takıma doğru ilerler. Rakiplerine 10-15 metre kadar yaklaştığında elindeki ciriti rakip takımdan birini hedefleyerek savurur. Aynı anda atının yönünü gerisin geriye çevirerek hızla takım arkadaşlarının yanına varmaya çalışır. Ancak bu defa elinde ciritle onu kovalamakta olan bir rakip oyuncu vardır. İşte oyun bu şekilde kaçıp kovalama, ciriti rakibe isabet ettirebilme gayretiyle sürer gider. Bu cirit oyununun kaideleri ustalık ve centilmenlik gerektirir. Ciritin rakip yerine ata isabet etmesi acemilik sayılır ve bunu yapan oyundan ihraç edilir. Eski ciritçiler ve tabii o beldede hatırı sayılır kişilerden müteşekkil bir hakem heyeti vardır. Bunlar münasip bir yerde dururlar. Ciritin oyunculara isabet ettirilişini sayarlar ve oyunun sonunda galip gelen takımı ilan ederler. Usta ciritçiler hemen her attıklarını rakiplerine isabet ettirirler. Ayrıca kendileri kaçarken arkalarından atılan ciritten kurtulmak için eğilirler, iki yana sarkarlar, hatta atları üzerinde öyle hareketler yaparlar ki bir çeşit akrobat oldukları bile hatıra gelir. Bir başka hünerleri de atlarını bu oyunun safahatında çok önemli bir rol üstlenecek derecede iyi yetiştirmeleridir tabii. Ciritte takımların karşılıklı teşekkülüne dikkat edilir. Burada dikkat edilecek bir takım ananevi kaideler vardır. Daha önce aralarında bir mesele olan oyuncuların rakip takımlarda yer almamasına itina edilir. Yine oyun müddetince art niyetli hareketleri tespit edilen oyuncular bir daha takımlara alınmazlar. Sevgili dinleyiciler, cirit Osmanlı İmparatorluğu devrinde bilhassa 16. asırdan itibaren Anadolu'da büyük bir yaygınlık kazandı ve en mühim harp oyunu, harp gösterisi haline geldi. Böylelikle imparatorluğun baş şehri İstanbul'a kadar ulaştı. Barışta askerlerin hücum ve müdafaa kabiliyetlerini, hünerlerini geliştirmek, sefer sırasında da askerleri şevke getirmek için oynanırdı cirit. Tarihçilerden kalan vesikalar ve birçok ecnebi kaynakta kimi sultanların da cirit oynadıkları söyleniyor. Mesela Yıldırım Sultan Bayezid ve Çelebi Sultan Mehmet askerlerin ciritle terbiye edilmesine, talim edilmesine çok ehemmiyet vermişler. Orduda ciridi ustalıkla kullananlardan müteşekkil bir süvari sınıfı vardı. Bunlara cündi denirdi sevgili dinleyiciler. Havada giden ciridi yakalayacak kadar ustalaşan ciritçilerin düşme, yaralanma ve ölüm olaylarıyla karşılaşmaları üzerine Sultan II. Mahmud bu ciridi tehlikeli ilan etti. Ve 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla beraber bu cirit oyunu da yasaklandı. Ancak bir müddet sonra bilhassa eyaletlerde yeniden oynanmaya başlandı. Ama yine de cirit hiçbir zaman eski şaşalı günlerine bir daha geri dönemedi. Bugün yurt genelinde eskisi kadar yaygın olmasa da başta Erzurum olmak üzere efendim Artvin, Kars, Bayburt, Erzincan, Diyarbakır, Siirt ve Konya'da daha çok gösteri mahiyetinde cirit müsabakaları tertip ediliyor ve folklor cemiyetlerince tanzim edilen gösterilerde bu cirit geleneğinin yaşatılmaya çalışıldığı müşahede ediliyor. Doğu Anadolu'da umumiyetle düğünlerde oynanılan cirit oyunu artık folklor derneklerinin gösteri programları arasında yer almış durumda.
giderim mestana, yarim için fistana, yare fistan yakışır ah bir gize üstüne.
Ben giderim mestana, yarim için fistana, yare fistan yakışır ah bir gize üstüne.
Sevgili dinleyiciler, bugün Hristiyanların Kitab-ı Mukaddesi'nin ikinci bölümü Yeni Ahit, Ahdi Cedid olarak adlandırılır. Bu ikinci kitabın son kısmında Küçük Asya Havarisi diye tanınan Havari Yuhanna'nın ilhamlarını bildirir. Bu kısımda esas olarak dünyanın sonu, mahşer günü gibi mefhumlardan bahsediliyor. İşte bu kitapta adı geçen ve kendilerine mesajlar yollanan yedi kilise, Hristiyanlığın, daha doğrusu İseviliğin, çünkü İslamiyet'ten önce Hazreti İsa'nın getirdiği din hak din olduğu için henüz daha Hristiyanlık adını almadan önce bu İseviliğin ilk kiliseleri olarak kabul görülür. Ve bunların yedisi de Türkiye sınırları içindedir. Yani Hristiyanlığın, İseviliğin doğduğu günlerde Hazreti İsa'nın efendim urucundan sonra, suudundan sonra, göğe ref olunmasından sonra kurulan İlk yedi kilise, dolayısıyla mabet, İsevi mabedi bugün Anadolu'da Türkiye sınırları içindedir. İşte bu hafta sizlere bu Hristiyanlığın, İseviliğin ilk yedi mabedinden, İncil'de adı geçen yedi mabetten bahsedeceğiz. Evet, bu yeni ahidin son kısmı Yuhanna'nın apokalipsi diye tanınır. Ve bazı durumlarda bu apokalips kelimesi mahşer gününe karşılık olarak gelir. Mahşer günü manasına gelir. Bu kısımda kullanılan sembollerde gerçekten çok enteresan. Yedi kollu şamdan var. Bu Küçük Asya'nın yani Anadolu'nun yedi kilisesini. Yedi yıldızda bu kiliseyi koruyan melekleri ifade eder, sembolize eder. Hazreti İsa rivayete göre Havari Yuhanna'ya görünmüş ve bu yedi kiliseye iletilmek üzere mesajlar vermiş. İşte Hristiyanların mukaddes kitabında yer alan önem sırasına göre bu yedi kilise Efes'te, Selçuk'ta, ikincisi İzmir'de, üçüncüsü Bergama'da, dördüncüsü Tiatira'da yani Akhisar'da, efendim ondan sonraki Sart'ta, Salihli'de, ondan sonrası Philadelphia Kilisesi yani Alaşehir'de ve Laodikya'da yani Gonca'da bulunuyor bu yedi kilise. Burada kilise kelimesi bir binadan ziyade bir cemaat manasına geliyor sevgili dinleyiciler. İlk devirlerde Hazreti İsa'ya inanan müminler Yahudi ve müşriklerin baskısı altındaydı. Ve o günlerde ibadetlerini yapmak için dağlarda, mezarlıklarda, katakomplarda gizli gizli toplanırlardı. Ve Küçük Asya'nın en küçük şehrinde bile adeta adres belirtir gibi muayyen bir kilisede bir araya gelmeleri tabii ki o zamanın şartlarında mümkün değildi. Bilhassa bu Yuhanna'nın apokalipsinin yazıldığı devir, yani milattan sonra 95 yılına doğru Bizans İmparatoru Domitianus'un en ağır işkenceleri, en ağır cezaları tatbik ettiği bir devirdi. Buradaki cemaatlerin, kiliselerin sayısı da enteresan. İlk 7 kilise olması aslında bu 7 sayısının ehemmiyetini aksettiren bir vaka. Bütün dinlerde, inanışlarda mukaddes sayılan sayılar vardır. 1, 3, 4, 7, 9, 12, 30, 3, 40 gibi. Gökler 7 kattır. Eshab-ı Kehf 7 kişidir. Gibi haftanın 7 gün olması, bu şamdanın 7 kollu olması gibi inanışlar, kavramlar hep bu 7 sayısının ehemmiyetini efendim belirtmektedir. Yani 7 kilise olması boşuna değil. Evet, imparatorluğun baş şehri Roma ve yakın çevresi ilk inananlara, Hazreti İsa ilk inananlara siyasi sebeplerle, Kudüs ve mukaddes toprakların çevresindeki Yahudiler de ekonomik sebeplerle pek iyi gözle bakmamaktaydı. Buralarda çok yoğun bir baskı ve tehlike vardı. Halbuki Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaleti, yani Küçük Asya, Asya Minor, bu her iki çevreden de uzaktı. Kendine mahsus bir mevkii vardı ve hususi şartları vardı, bir rahatlık içindeydi. İşte onun için Hazreti İsa'ya ilk inananlar Anadolu'ya gelip burada yerleşmeyi ve dinlerini burada yaymayı, burada devam ettirmeyi tercih ettiler. Evet, şimdi bu yedi mabedi, İsevilerin ilk Hristiyanların bu yedi mabedini sonuncusundan itibaren gezmeye başlayalım. Yedinci mabet, milattan önce 3. asırda, 2. Antiochus tarafından Laodikya'da kurulmuştu. Bugün Denizli şehrinin efendim Hierapolis'e yani Pamukkale'ye bağlayan yoldan sola sapılarak ulaşılabilir bu Laodikya'ya. Goncalı tren istasyonuna yakın. Yakınındaki tabi su kaynaklarıyla Pamukkale'nin bir termal tedavi merkezi ve de Apollon mabediyle bir kehanet noktası olduğu devirlerde Laodikya doğudan ve güneyden gelen ticaret yollarının birleştiği bir mevkideydi. Ve Ege kıyılarının en uzaktaki ticaret merkeziydi. Bu bakımdan önemliydi. Laodikya'da mühim bir Musevi nüfus yaşıyordu sevgili dinleyiciler. Politik merkezlerden uzaktı ve çok farklı din ve inanışa sahip kozmopolit yapısı ilk Hristiyanların burada etkin bir duruma gelmesine imkan sağladı. İşte bu yedi kilisenin yedincisi burada Laodikya'da bulunmaktadır. Evet, 6. kilise bugün Alaşehir olarak tanınan Manisa'nın bir ilçesinde. Ama o zamanki ismi Philadelphia. Dünyada bildiğimiz kadarıyla 3 tane Philadelphia var sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi çok meşhur. Amerika'daki Philadelphia. Meşhur bağımsızlık beyannamesinin ve insan hakları beyannamesinin yayınlandığı yer Philadelphia. Ancak başka Philadelphia var. Bunlardan bir tanesi de Orta Doğu'da. Bugün Ürdün'ün baş şehri olan Amman'ın bir adı da Philadelphia'dır. Üçüncü Philadelphia ülkemizde Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eski ismi Philadelphia'dır. Philadelphia, mabet, kutlu mabet, sevilen mabet manasına gelmektedir Yunanca'da. İşte ilk Hazreti İsa'ya ilk inananların oluşturduğu cemaat, 6. cemaat bu Alaşehir'de toplanmış. Bergama, o zamanki ismiyle Pergamon kralı 2. Attalos tarafından kurulan bu Philadelphia'da. Burası da zamanında Küçük Asya'nın batı bölgeleriyle iç bölgeleri arasında bir geçiş kapısıydı. O bakımdan ticaret bakımından çok mühimdi. İşte ilk Hristiyanların toplu halde yaşadığı 7 şehirden, 7 mabetten birisi bu Alaşehir'de hala kalıntıları mevcuttur. Hazreti İsa'ya ilk inananların toplandığı 7 yerden, 7 şehirden bir tanesi, 5.'si Sart'ta. Küçük Asya'nın en mühim antik yerleşim merkezlerinden biri olan Sart'ta. Tarihte modern manada elimize ulaşan altın ve gümüş karışımı olan ilk para bu Sart şehrinde Lidyalılar tarafından basılmış M.Ö. 6. asırda. Günümüzde Sarihli ilçesinin yakınlarında bu antik şehir ve ana yolun her iki tarafında yer alıyor kalıntılar. Bunların arasında sinagog da var ve Artemis Mabedi de var. Şehir hakikaten büyük bir şehir. İşte ilk inananların, Hazreti İsa ilk inananların 7 cemaatinden bir tanesi de bu Sart şehrinde yaşardı. Evet, İsevilerin ilk inananlarının toplandığı 7 merkezden birisi de, 4.'sü de Akhisar'daydı. Tateira adıyla bilinen veya Tiateira adıyla bilinen Akhisar'da. Burada vaktiyle yün işlemeciliği, deri işlemeciliği yapılırdı sevgili dinleyiciler. Bunların boyacılığı vardı. Bir de Akhisar'da bronz işlemeciliği çok ileriydi. Onun için Akhisar antik çağlardan beri Anadolu'nun en gelişmiş merkezlerinden birisi. İşte ilk İsevilerden bir cemaat de bu Akhisar'da yaşamıştı. Evet, üçüncü topluluk. Hazreti İsa'ya ilk inananların teşkil ettiği üçüncü topluluk. Efendim, tarih boyunca ismi hemen hiç değişmemiş Bergama'da. Eski ismiyle Pergamos veya Pergamon şehrinde. Antik dünyanın en tanınmış ve sonunda Antonius tarafından Kleopatra'ya hediye edilen bir kütüphanesi var. 200 bin ruloluk kütüphanesi var. O zaman tabi kitaplar rulo şeklinde. O da burada, Bergama'da. Mısır'dan papirüs getirilmesi bir mesele olduğunda burada Pergamon kağıdı diye bilinen inceltilmiş keçi derisinden yapılmış parşömen var. Kağıt olarak papirüs yerine bu kullanılmış. Ve de aynı zamanda Bergama'da antik dünyanın en gelişmiş tedavi merkezi vardı. Asklepion. Bu aynı zamanda mukaddes bir alan. Aynı zamanda en iyi korunmuş ve en büyük Helenistik tiyatro burada. Helenistik mabetler burada. Bergama çok meşhur ve büyük bir şehir. Büyük İskender'in ölümünden sonra hemen hemen tüm Batı ve Güney Anadolu'ya yayılan bir ünü var. Ve bu şehirde efendim ilk İsevilerin, Hazreti İsa'ya ilk inananların büyük bir cemaati vardı ve onların kurduğu, Anadolu'da kurduğu 7 ilk kiliseden bir tanesi de işte bu Bergama'daydı. Evet, bu 7 kiliseden bir tanesi de İzmir'de. Eski ismiyle Simirna'da sevgili dinleyiciler. Ege'nin batı kıyılarının tam ortasında yer alan bir kent bu. Ve devamlı olarak bu mevkiinin üstünlüğünden yararlanmış. Agora adı verilen antik pazar meydanı boyutlarıyla ve başka yerlerde pek görülmeyen iki katlı galerileriyle herhalde şehrin vaktiyle çok büyük bir ticari ehemmiyete haiz olduğunu bize göstermektedir. İşte Hazreti İsa'ya ilk inananların kurmuş olduğu 7 kiliseden, 7 cemaatten bir tanesi de bu İzmir şehrindeydi ve kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır sevgili dinleyiciler. Evet, mukaddes kitapta ismi geçen ve Hazreti İsa'ya ilk inananların kurduğu Anadolu'daki 7 kiliseden birinin en önemlisi ve birincisi tabii elbette Efes'te. Efes'teki kiliseler topluluğu, burası Roma İmparatorluğu'nun ikinci büyük şehriydi sevgili dinleyiciler. Roma dünyasının doğu dünyasıyla bağlantı noktasıydı. Çok eski çağlardan beri burada imari eserleri var. Domitianus Mabedi var, efendim Traianus Çeşmesi var, Hadrianus Mabedi var. Efendim dünyanın 7 harikasından sayılan mabetler var. Şehir bizzat imparatorlar nezdinde bir ehemmiyet taşıyor. İşte bu Diana Mabedi ve Artemis Mabedi dünyanın antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Mabedi bu şehirde bulunuyordu. Semavi dinlerden önce de anlaşılıyor ki burada çok karışık kozmopolit bir topluluk vardı. Hristiyanların inandığına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra havari Yuhanna Meryem anayı Hazreti Meryem'i Efes'e getirmiş ve bugün Bülbül Dağı denilen mevkide yerleşmesini sağlamış. Bu Yuhanna Hazreti Meryem'in yeğenidir, kız kardeşinin oğludur. Müslümanlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanmazlar. Hazreti İsa'yı çarmıha gelmek istediler fakat buna muvaffak olamadılar. Hazreti İsa bedeniyle göğe yükseldi. İslam inancına göre böyledir. Bu tarihten sonra işte rivayete göre Hazreti Meryem bu Efes'e getirilmiş ve burada yaşamış. Şehre 6 kilometre kadar yakınlıkta, dikkat çekmeyecek bir uzaklıkta tabii ve ormanlık bir bölgede işte Anadolu'daki ilk İsevi cemaati yaşamaya başlamış. Demek Hazreti İsa'ya yapılan kötülüklerden sonra ilk İseviler buraya Efes'e kaçmışlar ve ilk cemaati, ilk mabetlerini burada kurmuşlar. İşte Hazreti Meryem adına ilk kilise yine bu şehirde inşa edilmiştir. Ve hepinizin bildiği gibi Hristiyanlar Efes'i çok mukaddes kabul eder ve hac yolculuğunda muhakkak Efes'e de uğrarlar. Kudüs'e kadar süren hac yolculuğunda Efes Hristiyanların uğradığı birinci ve en önemli noktadır. Evet, Hazreti İsa'ya bu ilk inananların Anadolu'da kurdukları bu 7 cemaat ve 7 mabet birbirinden fazla uzak değil. Ve o günlerin ulaşım vasıtalarıyla 1 veya 2 günde gidilebilen uzaklıklardaki bu şehirlerden bugün çoğu tamamen unutulmuş durumda. İşte Efes, Bergama, İzmir dışındakilerin ne adı ne de yeri çoğu kişi tarafından bilinmez. Ayrıca buraların ehemmiyeti yani Hristiyanlık bakımından ehemmiyeti, dinler tarihi bakımından ehemmiyeti de pek çok kimse tarafından bilinmez. Ama işte bu 7 kilise Hazreti İsa'ya ilk inananların Anadolu'da kurmuş oldukları 7 mabettir ve bu bakımdan önemlidir. İsa Aleyhisselam'a inananlar ilk olarak Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'da yaşamış ve bu 7 cemaati kurmuşlardır. Evet sevgili dinleyiciler, arkadan çalan geçiş müziğimizden de anladığınız gibi Orta Asya'dan buraya gelirken getirdiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de pastırmaydı. Sofraların efendim vazgeçilmez efendim menüsü pastırma. Orta Asya'dan batıya doğru yola çıkan Türk atlıları eğer ceplerine et koyarlarmış. Etleri baldırlarıyla sıkıştırarak efendim o kendi kendine pastırmaya benzer bir yiyecek elde ederlermiş. Yani pastırmanın bulanlar, ilk ihtira edenler Türkler. Ne için? İşte bu atlı olarak sefer ederken etin muhafazası için çok elverişli. Ondan sonra bunu durdukları zaman, konakladıkları zaman yiyecekler. Azık yapmışlar yani. İşte bu tarihi seyahat boyunca atalarımızla, oğuzlarla beraber pastırma göç etmiş ve Anadolu'nun ortasında Kayseri'yi kendisine yurt tutmuş. Ama Kayseri'de kalmamış. Ünü dört bir yana yayılmış. Nitekim meşhur Evliya Çelebi seyahatnamesinde diyor ki, ta 17. asırda yazdığı seyahatnamesinde Kayseri'nin baharatlı sığır pastırmasından övgüyle söz ediyor. Kayseri pastırması bugün de Anadolu'da yapılan pastırmalar içinde en iyisi olarak ününü, şöhretini muhafaza ediyor. Evet, pastırmanın iyisi tadına doyulmaz bir gıda sevgili dinleyiciler. Türk sofralarının hala gözde yiyeceklerinden biri. Pastırmanın imalinde küçük baş hayvanlarda kullanılıyor ama makbul olanı sığır etinden yapılır sevgili dinleyiciler. Şark'tan, bilhassa Kars havalisinden gelen sığırlar, Kayseri il merkezinin kuzeybatısında bir bölgede yerleşmiş olan fabrikalarda kesiliyor ve muamelelere başlanıyor. Orta büyüklükte bir sığırdan 19, büyükçe bir sığırdan 26 çeşit pastırma elde ediliyor. Şimdi kuş gömü ve sırttan yapılan pastırma ekstra kalitelidir. Bohça, kenar, şekerpare, but dilmesi, mehle, omuz ve kürekten yapılanı birinci sınıftır. Bacak, döş, etek, kavram, meme, kelle, dil gibi kısımlardan yapılanlar ikinci sınıf pastırma olarak kabul ediliyor. Evet, bu Kayseri'de üretilen tonlarca pastırma Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Hemen tamamı yurt içinde tüketiliyor. İstanbul ve Adana en çok pastırma tüketen iller olarak bilinmektedir. Et pastırma oluncaya kadar yaklaşık bir ay boyunca muhtelif muamelelerden geçiriliyor sevgili dinleyiciler. Kesimden sonra havanın sıcaklığına göre 4 ila 8 saat dinlendiriliyor bu et ve daha sonra pastırma yapımına uygun biçimde kesilip düzeltiliyor. Üstü bıçaklarla yarılıp bir yanı tuzlandıktan sonra üst üste istif ediliyor. Bu halde yaklaşık bir gün dinlendiriliyor bu etler ve diğer yanları da tuzlanıyor ve yine aynı müddet bekletiliyor. Daha sonra açık havada sıcaklığa bağlı olarak 3 gün ile 10 gün arasında değişen bir müddet zarfında kurumaya bırakılıyor. Ancak etleri kurumaya bırakmadan önce bol suyla yıkayıp fazla tuzlarını da almak icap ediyor. Bazı hususi muamelelerin ardından tekrar kurumak üzere ama bu kez gölgede ve birbirlerine değmeyecek şekilde 3 ila 6 gün bekliyor bu etler. Daha sonra geliyor çemenleme muamelesi. Sıcak havada 10 ila 24 saat, soğuk havada 1 ila 2 gün bu etler çemende yatırılıyor. Bu müddet sonunda çemenden çıkarılıyor, fazlalıkları alınıyor ve çemenli kuruma muamelesi başlıyor. Çemendenmiş olarak bir müddet daha bekletilen et pastırma olarak yenmeye hazır hale geliyor. Çemen pastırmaya asıl lezzetini veren katkı malzemesi sevgili dinleyiciler. Ama lezzet vermenin dışında eti dış tesirlere karşı muhafaza etmek, etin gereğinden fazla kurumasını önlemek ve havayla temasını keserek taaffününü, kokmasını, bozulmasını engellemek, bir de etin içindeki yağların oksitlenerek pastırmayı acılaştırmasını önlemek gibi çok yönlü efendim fonksiyonları var bu çemenin. Çemen nasıl yapılıyor? Çemen maydanoz güllerden bir buy otu var. Bunun tohumu eziliyor. İçine sarımsak, efendim kırmızı biber, biraz da su ekleniyor. Bundan teşekkül eden bir halita çemen. Şarküterilerde bilhassa Mısır çarşısında tek başına da satılıyor. Ve ekmeğin üzerine sürülüp yendiğinde iştah açıyor. Çok lezzetli bir yiyecek bu. Pastırmanın rengi kırmızıya daha yakınsa bu taze olduğuna işarettir. Kahverengiye yakınsa yapıldıktan sonra bekletilmiş ve biraz sertleşmiştir. Eğer iyi etten yapılmışsa her ikisi de lezzetlidir. Fakat hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verecek olan insanlardır. Kimisi birinciyi, taze pastırmayı, kimisi biraz bekletilmiş pastırmayı severler. Bir başka husus var, bu işle alakalı mühim. Pastırma hususunda usta olanlar, salam gibi makinede dilimlenmesini doğru bulmazlar pastırmanın. Onlara göre pastırmayı keskin bir et bıçağı veya satırla elde dilimlemek lazım. Pastırma meraklıları, daha önceden makinede dilimlenip de bir kenara istif edilmiş pastırma dilimlerine kendileri yüz vermedikleri gibi başkalarına da asla tavsiye etmezler. Pastırma o kadar fonksiyonel bir şey ki tazecik çıtır çıtır yiyebilirsiniz. Veya bir ekmeğin içine yerleştirip yiyebilirsiniz. Veya közde mangalda pişirerek efendim veya yağda cızırdatıp üstüne yumurta kırarak yiyebilirsiniz. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de pastırmalı kuru fasulye. O da bakın efendim pastırma için vazgeçilmez bir yemek. Demek ki pastırmanın çok yönlü bir efendim fonksiyonu var. Çok yönlü bir gıda. Bu kadar emekten geçen ve bu kadar lezzetli olan bir şeyin de pahalı olması gayet tabii elbette.
Ceylan senin gibi yüreğim yâre aman aman. Ceylan senin gibi yüreğim yâre aman aman. Bir yavru kaybettim anam, kaşları kara. Bir yavru kaybettim anam, kaşları kara. Yavrunun derdine bulmadım derman aman aman. Yavrunun derdine bulmadım derman aman aman. Gezme Ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Anadan babaydan yardan ayrı koyarlar. Gezme Ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Anaydan babadan yardan ayrı.
Sevgili dinleyiciler, Prenses Diana ve Charles evliliği son zamanlarda gerçekten pek çok kişi tarafından şahit olunan bir hadise. Özellikle Prenses Diana'nın feci bir şekilde ölümü bu hadiseyi herkes tarafından efendim bilinen tanınan bir hadise haline getirdi. Prens Charles, Galler Prensi Charles ve Prenses Diana, daha doğrusu o zamanki ismiyle Lady Diana Frances Spencer, 1981 yılının 29 Temmuz günü evlendiler. Ancak İngiliz tarihini bilenler bu hadiseyi tarihin bir tekrarı, bir tekerrürü olarak gördüler. Neden acaba 1981 yılının bu en önemli olaylarından biri sayılan bu düğün, neden acaba tarihin bir tekerrürü sayılıyordu? Anlatalım. Şimdi İngiltere Kralı 2. George'un bir oğlu vardı. Prens Frederick Charles Louis. Friedrich veya Frederick Charles Louis. Bu Galler Prensi ilan edildi. İngiltere Kralı'nın büyük oğlu Galler Prensi ilan edilir ve veliahttır. Tahta çıkması beklenen kimsedir. Ancak bu Prens Frederick Charles Louis'nin babasıyla arası kısa bir süre sonra açıldı. Baba oğul para yüzünden tartıştılar. Bu soyluların kaderi böyledir sevgili dinleyiciler. Tabii harcamaları çok, gelirleri de mahdut. Her zaman böyle sıkıntıları olmuştur. Herkes zanneder ki bunlar çok... Para bakımından çok rahattırlar. Hayır, krallar olsun, kraliçeler olsun, prensler, prensesler olsun hep para sıkıntısı çekmişlerdir. İşte bunlar da baba oğul para yüzünden münakaşa ettiler. Tabii veliaht prens gezip eğlenmeye, yiyip içmeye de fazlaca meraklıydı, genç tabii. Yıllık tahsisatının 50 bin sterlin olmasına üzülüyordu. Ve babasına başvurdu bu Galler prensi, Hovarda prens, tahsisatının arttırılması için. Kral oğlunun bu arzusuna karşı çıktı. Bunun üzerine veliaht prens Frederick Charles Louis babasını kızdırmak için ve biraz da tabii para sahibi olmak için Marlborough düşesiyle anlaştı. Ve düşesin güzel torunu Lady Diana Spencer'la nişanlanmayı başardı. Çünkü Lady Diana Spencer'ın 100 bin sterlin drahoması vardı. Malum Avrupa Hristiyanlarda evlenen kadınlar, Yahudilerde de böyle, evlenecekleri kocasına efendim bir drahoma getirir para. Bizde nasıl kız tarafına başlık verilir veya mehir verilir kıza, orada da tam tersine kadınlar evlenecekleri erkeklere para veya mal getirirler. Çeyiz gibi. Neyse bu Prens Charles'la Prens Lady Diana'nın, ama bu tarihteki Prens Charles'la Lady Diana'nın düğün tarihi kararlaştırıldı ve hazırlıklar büyük bir hızla sürdürülüyordu. Ancak o devrin başbakanı Robert Walpole, veliaht prensin gerçekte güzel Lady Diana Spencer'ın servetine göz diktiğini anlayınca bu düğünü iptal ettirmeye çalıştı. Ama muvaffak olamadı. Veliaht prens Charles Frederick Louis bir yıl sonra Lady Diana Spencer'la evlendi. Veliaht prens Charles Frederick planlarını bozmaya çalışan Başbakan Sir Robert Walpole'u asla bağışlamadı. Halkı Başbakan aleyhine kışkırtmaya çalıştı. Bir süre sonra Hovarda Prens babasını da yumuşatıp tahsisatının arttırılmasını temin edebildi. Ancak ölünceye kadar kralın bakanlarına karşı komplolar düzenlemekten vazgeçmedi. Prens Frederick Charles Louis 1751 yılında öldü. Bakanlar da rahat bir soluk aldılar. Yani prens kral olamadan Galler prensi iken hayata gözlerini yumdu. İşte sevgili dinleyiciler, Diana Charles efsanesi böyle efendim neredeyse 200 yıllık, 150 yıllık bir efsaneydi ve tarih bir daha tekerrür etmişti. Evet sevgili dinleyiciler, dakikalar dakikaları kovaladı ve bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.